Şimdi önemli bir konu var. Ben aslında bunu bir makale halinde 2012 yılında yayınlamıştım. 2010 yılında Libya ile anlaşmayla ilişki, Libya Türkiye'nin denizden komşusudur diye makale yazdığımda, sonra o olmamıştı. Kaddafi devrilince Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken çok uğraşmıştı ama olmadı. Ama ben o zaman dedim ki velev ki oldu. Kabul edelim ki oldu. Ondan sonra ne yapmamız gerekir demiştim. Doğu Akdeniz'de daha sonra kitap haline getirdiğim bir Doğu Akdeniz'de Paylaşım Mücadelesi ve Türkiye kitabı var. Orada Mısır'la, İsrail'le, Lübnan'la, Suriye'yle nasıl anlaşmalar yapılması gerektiğini yazmıştım. Bir de şöyle demiştim. Velev ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti müstakil bir münhasır ekonomik bölgeye sahip olsa nasıl olur? Nasıl olur? Şimdi bu gördüğünüz şeyler çok teknik çalışmalardır. Deniz yetki alanları sınırlandırması şurada gördüğünüz ışımalarla. Şurada gördüğünüz ışımalarla hesaplanır. Bu çizgilerle. Bakın şimdi bu çizgiler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en fazla deniz yetki alanına sahip olabileceği ışımaların yapıldığı kıyı çizgileridir. Şurası Karpaz Burnu'nun bu bölgesi en yoğun olan bölgedir. Yani bu bölgeden en fazla ışıma yapılır. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ruhsat sahaları nasıl çıktı? Nereden çıktı diyorsunuz ya. İşte bu benim 2012'deki makalemden çıkmıştır. O ruhsat sahanın belirlenmesinde de bizzat ben kendim çalıştım. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına verilen ruhsat sahaları nasıl hesaplandı diyen varsa işte böyle hesaplandı. Şimdi şuradaki şu buruna dikkat ediniz. Karpaz'da, Dip Karpaz'da bir kilise vardır. Rum kilisesi vardır. Ve bu Rum kilisesi ne? Her müzakerede ya bu kiliseyi bize verin der Rumlar ısrarla. Ya bir tane kıytırık bir kilisedir yani. Ben gittim gördüm. Böyle derme çatma bir şeydir. Ya niye bu kadar ısrar ediliyor? Niye bu kadar ısrar ediliyor? İşte Kıbrıs'ın Meis Adası da bu kilisedir. Buraya sahip olan buradan yapacağı ışımayla deniz yetki alanlarında en fazla hakkı iddia eder. Şimdi onun için Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin işte deniz yetki alanlarının hesaplanmasının haritası da bu şekilde çizilir. Şimdi biz çok komik bir durumdaydık. Çok büyük zemin kaybettik gerçekten. Çok büyük zemin kaybettik. Şimdi bunların hesabının sorulması lazım derken ben gerçekten hesabının sorulması lazım diyorum. Sebebi şu. Biz bugün burada hepimiz Doğu Akdeniz'de Türkiye nasıl köşeye sıkıştırılıyor? Doğu Akdeniz'de köşeye sıkıştırıldığı için devletin bekası tehdit altında diyoruz. Devletin bekası tehdit altında, ekonomik olarak tehdit altında, güvenlik olarak tehdit altında diyoruz. Peki bizi bu durumda düşüren diplomatlardan hiç hesap sormadık mı? Niye sormuyoruz? Bu görevini yapmayan diplomatlardan niye hesap sormuyoruz? Bunu siyasiler bilmez. Siyasi nereden bilecek ya? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne götürseniz, Sayın Cumhurbaşkanı önünde ya buradan da Kıbrıs'ın ışıması da böyle yapılır, şuradan şöyle hat çizelim mi diyecek? Öyle bir şey yok ki. Teknik insanların yapabileceği işler bunlar. Bunlar diplomatların yapacağı işler. Akademisyenlerin yapacağı işler. Bakın şimdi Türkiye 2004 yılında biraz önce okuduğumuz şeyde 2004 yılında 2003 yılına şamil ederek Güney Kıbrıs Rum Yönetimi münhasır ekonomik bölge ilan etti. Türkiye ne yapıyordu o esnada? Ya onlar bak münhasır ekonomik bölge ilan etti. Biz de birileriyle anlaşalım diyor. Tamamen Yunan-Rum tezlerine uygun olarak. Şimdi Yunan-Rum tezlerine yol açacak şekilde ve onların zeminini açacak şekilde, onlara zemin sağlayacak şekilde bizim diplomatlarımız diplomatlarımız açıkça söylüyorum, bu haritayı ben çizmedim ki, bunu çizenler diplomatlar, koyanlar. Kimlerle beraberse. Şimdi bakınız, Türkiye'yi doğu batı hattında böyle dümdüz uzanan bir devlet, bir ülke gibi gösterip ve karşılıklı kıyıları da sadece dikine çizerek, dikine hatlar çizerek, biraz önce Kıbrıs'ı nasıl çizmiştim ben, hatırladınız mı? Şöyle, şöyle, şöyle, şöyle, şöyle, şöyle, değil mi? 360 dereceye. Ama bunlar sadece dikine indirerek, sadece Mısır'la karşılıklı kıyımız var diyerek, Türkiye'nin İsrail'le, Filistin'le, Lübnan'la, Suriye'yle, Libya'yla karşılıklı kıyısı olduğunu hiç dikkate almayarak Türkiye'ye çok büyük bir zemin kaybettirmişlerdir. Türkiye'deki bugün iki tane sebebi vardır Türkiye'nin bu sorunla karşı karşıya kalmasının. Bir, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ilk başta münhasır ekonomik bölge ilan etmiş olması. İki, Türk diplomatlarının Türkiye'yi sadece Mısır'a mahkum etmiş olmasıdır. Eğer, bakın, bu Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ilan ettiği münhasır ekonomik bölge. Eğer bizim Türkiye'nin cahil diplomatları gibi düşünseydi Güney Kıbrıs Rum yönetimi, şu aşağıdaki alanı, şu münhasır ekonomik bölgesi sadece şurası olurdu. Anladınız mı ne demek istediğimi? Yani şöyle düşünseydi, böyle dairesel değil de onun gibi dikine inen düşünseydi, sadece şu kadar alanı münhasır ekonomik bölgesi olurdu. Yani bunu düşünemeyen bir diplomasiyle, diplomatlarla durumumuz komik durumu. Hocam gülüyoruz ama gerçekten de bu yani. Bu resimdir yani. Ya bunu ben o zaman da söyledim. O zaman da söyledim. Yani 11 senedir söylüyorum hocam. Ben de ne acılar var aslında da. Hocam aslında Türkiye böyle onların düşündüğü gibi böyle yapmıyor. Dünya bir küre. Dünya öküzün üstünde de uzanmıyor. Dünya bir küre ve bu küre içinde Türkiye doğu batı hattında yaklaşık %22 eğimli yatıyor. Ya zaten bu çok basit bir şey. Antalya ile Hakkari'nin iklimi bir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Ya bu hesap bile doğru değil. Çünkü o çizdiği haritada hani dik çiziyorum diyor ya. Dik çiziyorum diyor. Halbuki çizdiği de yamuk. Eğer haritaya doğru baksa. Şöyle şöyle çiziyor aslında. Hocam işte bizim bu cehaletimiz, onların bu mücadeleci ruhu Sevilli haritasına denk getiriyor. Sevilli haritasında da Türkiye'ye işte şu kadarcık bir alan bırakılıyor. 40 bin kilometre kare. Şurası Yunanlıların, burası Rumların. Rumlar bu GKR'ye dediğimiz yerin kilometre kare yüz ölçümü ne kadar biliyor musunuz? 5760 kilometre kare. Adam ne kadar istiyor biliyor musunuz? 150 bin kilometre kare istiyor. 30 katı istiyor. Bu adam da 11 katı istiyor kara yüz ölçümü. Türkiye, o benim çizdiğim mavi vatan haritası var ya şu, şuradaki harita. Bu haritada da Türkiye kara yüz ölçümünün yarısından biraz fazla istiyor. Yani Türkiye'nin 60 katı GKR'ye istiyor, Türkiye'nin 22 katı Yunanistan istiyor. Onlar yayılmacı, genişlemeci, ne Osmanlıcı değil, ulan biziz. Ya olabilir mi böyle bir şey? Bunu da kimse çıkıp söylemiyor. Ve hala Dışişleri Bakanlığı'nın söylemlerinde Yunanistan'ın maksimalist talepleri diyor. Ya Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de kıyısı yok, anlattık bunu. Doğu Akdeniz adalar ülkesi değil, arşipel değil. Onun için adaları var, bu adalarının da münhasır ekonomik bölgesi var lafı Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi esnasında kabul ettiremediği bir şeydir. Biz niye bunu kabul ediyoruz? Onlara kabul ettiremediği şeyi niye kabul ediyoruz diyoruz. İşte ben oturdum. Yaklaşık 1,5 sene böyle, yani zannediyorlar ki şu harita, şuradaki harita böyle cetveli aldık. Yani cetveli aldık, kare kalem çizdik. Ya buradan şöyle geçirelim, buradan böyle geçirelim. Bunların hepsi ayrı bir ilimdir. Ayrı bir şeydir. Ve bunları ben deniz subayı olduğum için yapmadım. Ben bu işi gönlümü, kalbimi, beynimi verdiğim için yaptım. Bir akademisyen olarak yaptım. Deniz hukuku okuduğum için yaptım. Şimdi bunlar çok ışıma noktaları. Bunların hepsi hesaplanır. Nereler işte bir sürü tekniği vardır. İşte Türkiye'nin orta hattında orantılılık işte coğrafyanın üstünlüğü ilkesi, anakaranın adalara üstünlüğü ilkesi, demografik özellikler falan hepsi hesaplanarak böyle bir ortay hat çalışması yapılır ışımalarla. İşte böyle yapınca Türkiye'nin sadece Mısır'la değil, Libya'yla, İsrail ve Filistin'le karşılıklı kıyıları olduğu ortaya çıkıyor. Bakın şimdi
evet. Denizin bir hukuku varsa bu neden düzeltilemesin? Şimdi ya da yarın öbür gün.
Hemen düzeltilebilir, hemen düzeltilebilir. Münhasır ekonomik bölge ilan edersiniz. Biz de onu söylüyoruz zaten başından beri. O, sittin senedir onu söylüyoruz. Münhasır ekonomik bölgenizi ilan edersiniz. Benim de deniz hukukuna uygun deniz alanım budur dersiniz. İşte Libya ile yapılan anlaşma 27 Kasım 2019'da bütün bu cahil bürokrasiye rağmen Sayın Cumhurbaşkanı'nın koyduğu iradeyle yeter artık deyip imzaladıktan sonra Doğu Akdeniz jeopolitiğini baştan sona değiştiren, kağıtları tekrar dağıttıran bu hamle yapılmıştır. Şimdi ve oluşan münhasır ekonomik bölgemiz olması gereken münhasır ekonomik bölgemiz budur. Deniz hukukuna göre. Şimdi soru şu. Biz 2003'te münhasır ekonomik bölge ilan ettiğinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ne zaman İsrail'le anlaşma imzaladı? 7 sene sonra, 2010 yılında. Fakat İsrail Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile değil de bizimle anlaşma imzalasaydı yaklaşık 10 küsur bin kilometre kare yani 1,5 Kıbrıs adasına yakın deniz alanını İsrail kazanmış olacaktı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile imzaladığı anlaşmaya nazaran. Şimdi kilit şey şu. Biz 2003'ten itibaren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bu anlaşmayı İsraillerle akdedene kadar bu cahil bürokratlar nedeniyle eğer olmasaydı biz İsrail gitseydik o zaman da iyiydi. Ya kardeşim onu da imzalayacağına gel benle imzala. Bu Afrodit sahası falan da senin olur. Bak biz seninle anlaşma imzalayalım deseydik. İsrail, yok ben 1,5 Kıbrıs Adası'nı Rumlara bırakmak istiyorum. Hem de İsrail gibi bir devletten bahsediyoruz. Der miydi? Demezdi. Peki biz İsrail ve Filistin'le, dolayısıyla Filistin'le anlaşma imzalamış olsaydık. Çünkü İsrail çıkarcı bir devlet. Her devlet çıkarcıdır aslında. Kazanacağına bakar. İsrail Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'yle mi anlaşma imzalardı, bizimle mi anlaşma imzalardı? Bizimle. Peki bizimle anlaşma imzalasaydı, bugün Doğu Akdeniz diye bir sorunumuz olur muydu bizim? Olur muydu? Olmazdı. Çünkü neden? Çünkü bütün oyun bozulmuş olurdu. Arkamızda İsrail'le bir anlaşma imzalamış olurduk. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail'le anlaşma imzalamış olduk. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunan ikilisinin oyunu bozulmuş olurdu. Burada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Mısır'la anlaşma yapma imkanı da ortadan kalkardı.
Sayın Yaycı, şimdi ne yapmalıyız?
Şimdi işte bunu söylüyorum. Git diyorum, git diyorum. Sen münhasır ekonomik bölgeni ilan et diyorum. Sen git Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ışıma noktasına sahip çık diyorum. Bunları diyorum. Bunları söylemeden olmaz ki hata devam ediyor şu anda. Münhasır ekonomik bölgeyi ilan et diyorum. Bunları söylüyorum. Hata devam ediyor şu anda. Türkiye, yani ve diyorum ki daha ağır bir şey söylüyorum. Türkiye'yi bu duruma düşüren diplomatlardan hesap soruldu mu? Soruldu mu? Türkiye'yi bu duruma düşüren, şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni düşüren, bu duruma düşüren diplomatlar görevde mi? Libya anlaşmasını karşılar mıydı? Bürokratlar karşılar mıydı? Bunu soruyorum. Hala görevdelerse yandık. Yandık. Şimdi burada
anlaşmayı iptal edip bizimle tekrar bir anlaşma
eder, çünkü biz Arnavutluk Yunanistan Arnavutluk'u kandırmıştı 2009'da. Biz araya girdik, anlattırdık. Anayasa Mahkemesi'ne müracaat ettik. Anayasa Mahkemesi bozdu.
Çözümü var yani.
Çözümü var. Evet. Zaten bizim İsrail'le anlaşma yapmamıza da gerek yok. Biz sadece ilan etsek gene yeter. İlan etsek gene yeter. Anlaşmak zorunlu da yok. Şimdi bakın, ama biz 27 Kasım 2019'da bu kadar iyi şeyler yapıp Libya ile anlaşma imzaladık. Her şey ve hocamın da dediği gibi Türkiye'de şu anda istatistiklere göre %86, halkın %86 sen ne pahasına olursa olsun Mavi Vatan'ın savunulması gerektiğini söylüyor. %86'sı. Bunu biz kendi anketlerimizden de bakıyoruz, başkalarının anketlerinden de bakıyoruz. Türkiye'de şu anda sağcı solcu, kuzeyli güneyli, doğulu batılı herkesin mutabık olduğu, milli mutabakat sağladığı en önemli konu budur. En önemli konu budur. Ve bir sene boyunca Libya anlaşması da dikkat ederseniz dört partinin oy birliğiyle geçmiştir. Yani ne iktidar ne muhalefet meselesi de milli meseledir. Libya anlaşması yapıldıktan sonra buralarda sismik araştırmalar yapıldı. Gayet güzel. Yani şu Sevilla haritası, yani bize 40 bin kilometre kare bulun reva görülen alanın dışında oralara çıktık, aslanlar gibi yaptık. İşte 22 Aralık 2020'ye kadar, 27 Kasım 2019'dan bir sene boyunca bu alanda sismik araştırma ve sondaj faaliyetleri yaptık. Ama 22 Aralık 2020'de gemimizi Yunanistan'la müzakere ediyoruz diye, Avrupa Birliği'yle müzakere ediyoruz diye Antalya Körfezi'ne hem de Sevilla haritasında bize reva görülen alana çektik ve 9 ay boyunca da burada kalacağını dünyaya deklare ettik. Navtek çektik. Ben ona da isyan ettim. Ya çektin, hiçbir şey yapma. Navtex niye yayınlıyorsun? Navtex niye yayınlıyorsun? Yayınlayarak bir senet imzalıyorsun aslında. Diyorsun ki ben ıslah oluyorum, ben terbiye oluyorum. Bak 9 ay boyunca da tutacağım, dünya aleme görsün. Başka bir yere de gitmeyecek bu gemi. Bu gemi burada yapılacak diyor. Şimdi bu yetmedi. 24 Eylül'de bir Navtex daha patlattılar. O Navtex'te de bu gemiyi aldılar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında şurada Navtex ilan ettiler. 3 ay boyunca. İnsanın içi yanıyor. Ömrünü bu işlere vermiş birisi için. Ne yapılması gerek Ertan? Böyle Navtex'ler yapılmaması lazım. Navtex'lerin derhal iptal edilmesi lazım. Şimdi bu da Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı harita. Bunu ben Sayın Akif Hamza Çebi'nin bilgiselinden, flotundan aldım. Sayın Akif Hamza Çebi çok güzel bir flot yapmıştı. Oradan bizim arkadaşlarımız almışlar. O flotta bakın diyorlar ki, hataları söylüyorum şimdi. Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıyıları, doğru mu? Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıyıları. 2011 yılında bu anlaşmanın koordinatlarını yine ben tek tek hesapladım. Onu da söyleyeyim, görevliydim o zaman. KKTC ile Türkiye arasında kıta sahanlığı sınırlandırma anlaşması yapıldı. Şu da Sevil haritasındaki hat. Yani Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kırmızıyla gösterilen Sevil haritasına göre bizi 40 bin kilometre kareye hapseden hat. Ama bakın, Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Burası da Mersin, Anamur Mersin. Şimdi biz ve başkaları bağırdılar, haykırdılar. Dediler ki, yahu Sevil haritasında, Sevil haritasını birebir riayet edecek şekilde, bakın şu hattın, şu kırmızının içinde kalacak şekilde siz Navtex'i ilan ediyorsunuz. Yahu biz bir daha kaybederiz burayı. Ricat ettim mi? Askerlikte bir şey vardır. Ricat etmek için, geri çekilmek için çok iyi hesaplama yapmalısın. Geri çekildiğin hatta bir daha ulaşamayabilirsin. Bizim durumumuz o hale geldi. Onun üzerine enteresandır. Dışişleri Bakanlığı açıklama yapmadı, Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Dedi ki, hayır dedi, bunu da şey yapmış Sayın Akif Hamdi Çebi. Şu 5 mil şurası, 5 mil, 5 mil, 5 mil. Yani ihmali kabil. Biz Sevil haritasının 5 mille girdik, bunu görmüyorlar dedi. Özrü kabahatinden büyük. Özrü kabahatinden büyük. Şu sarı alanı yani. Ve bu sarı alana girdim. Onun için Sevil haritasını deldim bak. Ha. Ucundan kenarından kaçmış ha. Diyor. Ya bak şuraya GKR'ye sözde map sınırı diyor. Ya burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ydi. Sen buraya niye GKR'ye map sınırı diyorsun? Sevil haritası de oraya sen. Sen bir kere burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir kere degrade ediyorsun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni. GKR'nin sözde map sınırı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuzeyinde ne arar? Artı sen burada zaten anlaşma yapmışsın. Anlaşma yaptığın yerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile artık Sevil haritası mı olur? Artık Sevil haritası mı olur? Anlaşma yaptığın yerde, anlaşma yaptığın alan, yani şu mavinin üstü Türkiye'nin, o alanda şu alana girdim diye ben bak kahramanlık yaptım nasıl diyebiliyorsun? Bu nasıl bir şeydir? Hocam anlatabiliyorum değil mi? Yani kendi alanında, kendi anlaşmaya sahip olduğun alanda girdim diye, onunla da 5 mil girdim diye söylüyorsun. Ya ben buna isyan etmeyeyim. Kim isyan etsin? Ben bunu halka anlatmayayım. Kim anlatsın? Sayın Cumhurbaşkanı bunu bilir mi? Bilmez ki. Biz sesimizi çıkartmayınca her şeye evet demek mecburiyetinde değiliz ki. Biz düşünce kuruluşuyuz. Biz bu işe gönül vermişiz. Ömrümüzü adamışız. Bunun için de bedeller ödemişiz. Ya ben görevdeyken kitaplar yazdım. Bu kitaplardan bir tanesini de Asam'dan çıkardım. Libya Türkiye'nin denizden komşusudur diye. Bu anlaşma öncesinde. Ben bunun üzerine bir sürü bedel ödedim. Şimdi işte durumumuz budur. Sevil haritası, Sevil haritasına göre yer. Şimdi burada onu söyledim Hüseyin Macit Büyükelçim. Yani bu devlet olarak tanınmak için devlet olmak için tanınma şartı yok. Onun için biz devletiz. Devlet olduğumuzun arkasında duralım bir kere. O tanınmıyorlar. Tanınmadığı için devlet değil diyenler devleti aşındırıyorlar. Tanınsın daha da güçlü olsun ama devletimiz var. O devlet tanınmıyor. Ne olacak? Tayvan tanınıyor mu? Yok. Yani. Şimdi burada ikinci konu şu. İngilizlerin üstlerinin deniz yetki alanları. Bu kaşıntı oyunu bozar. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmış olması ve Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra üstleri nedeniyle egemen üstleri, bakın egemen üs. Egemen üs diğer üstlerden farklıdır. Egemen üs demek o üstün toprakları o ülkenin toprağı sayılır. Egemen üs. Onun için bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üstlenmemizin egemen üs olması gerekir. Ben dün Yeni Şafak Gazetesi'ne bir demeç verdim. Egemen üs vurgusu yaptım orada. Çok önemlidir. Bizim müktesep hak elde edebilmemiz için ve burada kalıcı olabilmemiz için İngilizler gibi egemen üs elde etmemiz lazım. Bu kendi toprağı sayılan üslerin elbette bir deniz yetki alanı var diyor. Karasuları kadar şu andaki deniz yetki alanı ama diyor ki İngilizler şu alanlar şuralar benim münhasır ekonomik bölgem olacak diyor bu hatlardan, şu ışıma hatlarından çıkacak ve burası bu İngiliz gazetelerinde yer almıştır. Şimdi o zaman bizim bunu kaşımamız lazım. Bunu desteklememiz lazım. Bu oyunu bozar. Bunu da ben yine 2013 yılında yazdım. Yani İngilizlerin bu hak iddialarını. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, onun tam haritası da var, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin müstakil devlet olarak müstakil münhasır ekonomik bölgesi. Eğer Türkiye'yi yok sayarsak. Şimdi benim bir teklifim var. Nasıl sorunu çözeceğiz? Soru kısmı...
Sonra hızlanalım, soruları da soralım.
Soru zaten, sorulara cevap vermiş olacağız böylece. Şimdi benim teklifim şu. Pardon, şu bitireyim. Benim teklifim şu. KKTC'yi nasıl güçlendiririz biz? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni. Münhasır ekonomik bölge olarak. Nasıl güçlendiririz? Çok kolay. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bir ortak deniz yetki alanları kullanım anlaşması imzalamalıyız. Bakın, ortak deniz yetki alanları kullanım anlaşması imzalamalıyız. O zaman şu olur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, çünkü içeride çatlak sesler var. Ben milliyetçi görünen, Türkiye'de bir bayan, ismini vermiyorum, bir bayan, yeri doçent olmuş bir bayanın İsrail ile Türkiye'nin anlaşma yapmasına, adanın, hala Türkiye'de öğretim üyeliği yapıyor. Adanın deniz yetki alanını Türkiye çalıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değil. Adanın deniz yetki alanını Türkiye Cumhuriyeti çalıyor. O yüzden İsrail'le anlaşma fikrine karşıyım diyor ve İsrail'le anlaşma fikrini İsrailci olarak yansıtıyor. O zaman adanın çalınmasından ziyade, adanın deniz yetki alanının çalınmasından ziyade bu şeytanın sağdan yanaşması durumunda olanlar ve Türkiye'ye karşı olanlar, adadakilerin, onun önüne geçebilmek için bir deniz yetki alanları ortak kullanım anlaşması imzalanırsa, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki mavi vatan parçası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mavi vatanı olur. Çok önemli bir şey. 189 bin kilometre karelik bir mavi vatana sahip olur Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. O önemli. Şimdi bu konuyu işte söylemiştim ben. Çok önemlidir. Kuzey Kıbrıs, bizim Kıbrıs meselesine dahil olmamız Lozan'ın 16. maddesi çerçevesindedir. Lozan'ın 16. maddesi Türkiye'nin elini müthiş kuvvetlendiren bir şeydir. Müthiş. Her yerde kuvvetlendirir. Her yerde kullanması gerekir. Sadece Kıbrıs'ta değil. Şimdi Lozan Barış Anlaşması'na göre Türkiye'nin rızası olmadan Musul ve Kerkük'ün statüsü değiştirilemez. Irak'ın kuzeyinde ve bu bağlamda Suriye'de yeni ülkesel statüler ortaya çıkamaz. Türkiye Kıbrıs'tan dışlanamaz. Nasıl? 16. madde hükmüyle Osmanlı Devleti'nin devrettiği topraklar üzerinde ilhak, istiklal veya herhangi bir idare şekli hakkında esas kabul edilen veya edilecek bütün kararlar konusunda Türkiye'nin söz hakkına sahip olacağı saklı tutulmuştur. Türkiye, 16. maddede Türkiye iş bu anlaşmada belirtilen sınırlar dışında bulunan topraklar üzerindeki ya da bu topraklara ilişkin olarak her türlü haklarıyla sıfatlarından egemenliği iş bu anlaşmada tanınmış adalardan başka bütün öteki adalar üzerindeki her türlü haklarından ve sıfatlarından vazgeçmiş olduğunu bildirir. Şimdi burayı okuyor adam. Her şeyden vazgeçmiş diyor. Bak burayı okuyor. Çünkü neden? Adam diş hekimi okuyor. Okuyor, diş hekimi gibi bize yorumluyor. Yunanlı yorumu yapıyor. Ama sonunda diyor ki, bu toprakların ve adaların geleceği, yani kaderi ilgililerce düzenlenmiştir ya da düzenlenecektir. Yani bundan sonraki her düzenlemede ilgililer olacak. Halbuki bu anlaşma, bu maddenin yazımı konusunda Lozan görüşmeleri inkıtaya uğramıştır tartışmalardan. Bizim heyet kan kusturmuştur. Bizim heyeti de kan kusturmuşlardır. Lozan 16. maddesi, Lozan'ın 132. madde, Sevr'in 132. maddesinin değiştirilmesi üzerine kurulmuştur. Yapılmaya çalışmıştır. Ama tümünden feragat hükmü, tümünde her şeyden feragat ediyorum, her şeyi veriyorum dedikleri şey Sevr'in 132. maddesiydi. Sevr'in 132. maddesiydi. Ama 16. maddenin taslağında da Sevr gibi her şeyden feragat ettiği ifadesi vardı. Türkiye müthiş itiraz etti. Türkiye heyeti buna müthiş itiraz ediyor ve haklarını gasp eden bu hükmün tasarıdan çıkarılmasını sağlıyor. 16. madde, yani her şeyden feragat ettiği hükmünü çıkartıyor. 16. madde bugünkü halini alıyor. Türkiye Lozan Barış Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinden sonra 16. maddede söz edilen ilgililerden biri, daha doğru bir ifadeyle birinci öncelikle ilgili devlet olarak egemenliği devrettiği ülke kesimlerinin geleceği konusunda söz hakkına sahip olacağını saklı tutuyor. Lozan'da Sevr'de olduğu gibi İngiltere'nin Kıbrıs'ın ilhakını tanınmakla birlikte Türkiye'nin birinci öncelikli ilgili devlet olarak Kıbrıs'ın geleceği konusunda söz hakkına sahip olacağı belirtiliyor. İşte bu Lozan'ın 16. maddesini İngilizler bize hatırlatıyor. Gelin diyor, siz ilgili devletsiniz diyor. Siz bu işe dahil olun diyor. Biz öyle dahil oluyoruz. Eritre-Yemen davasında da öyle oluyoruz. Ama bu hukuki zemin bugün Musul, Kerkük, Suriye, Libya için, Irak için kullanılabilir. Ama çok akıllıca kullanmak lazımdır. Dikkat etmek lazımdır. Türkiye'nin esasen şunu söyleyelim. Bugün Libya'da neden varız? 16. madde. Suriye'de neden varız? 16. madde. Irak'ta neden olmalıyız? 16. madde. Kıbrıs'ta neden olmalıyız? 16. madde. Kıbrıs'ta efendim muhalefet böyle demiş, adam böyle istemiş, Türkiye'yi istemiyorlarmış, bilmem. Hiç fark etmez. Sen isterse ister iste, ister isteme. Türkiye orada. Lozan'ın 16. maddesi gereğince. Onun için onlara da bunu söylemek lazımdır. Lozan'ın 16. maddesi gereğince buradayız biz demek lazımdır. Ve bundan sonraki hiçbir şekilde Türkiye'nin onayı olmadan Sudan'da, Yemen'de, Libya'da, Mısır'da, şurada, burada hiçbir sınır değişikliği olamaz, olamamalıdır. Bundan faydalanması gerekir. Benim söyleyeceklerim bu kadar.
Efendim Cihat Yaycı'ya teşekkür ediyoruz.